Saffat 23. Sohbet 25 Şubat 2018 77. ayetten itibaren Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen rabbi şah ve sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الحمد لله. Evet, Saffat suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Nuh kıssasındayız. Nuh aleyhisselam, Ulul Azam olarak nitelendirilen peygamberlerin ilklerinden. Bazı rivayetlere göre kendisine şeriat verilmiş ilk peygamber. Hatta bugün yani birçok tefsir okuyorum bu dersi hazırlanırken. Değişik ifadeler de var. İlk peygamber olarak Hazreti Nuh'u alanlar da var. Hani Hazreti Adem'i peygamber kabul etmeyenler var. Yani böyle değişik görüşler var. Bu peygamber kıssaları geldiğinde ilk sırada Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere diye bir kısım var. Buradan şey yapılmış. Bana göre tabii ki ilk peygamber Adem aleyhisselam. Yani cennetteki haliyle peygamber değil belki. Ama yeryüzüne indirildikten sonra kendi evlatları tabii ümmeti oluyor. Yani 1000 yıl yaşamış Hazreti Adem. Nuh Aleyhisselam da 950 yıl yaşamış. Demek ki ilk insanların ömürleri fazla. Kur'an bilgileri. Yani Kur'an'da geçiyor bu rakamlar, rivayet değil. Şimdi peygamberlerle ilgili kıssaların, hikayelerin bir kısmı Kur'an kaynaklı. Hadis kaynaklı peygamber Efendimiz ifadeleri. Bazıları da Tevrat kaynaklı. Bazıları da İsrailiyat kaynaklı. İkisini niye ayırdım? Yani hakiki Tevrat'ta geçenler var. Bir de onların tahrif edilmiş halleri var. Mesela onu bilgi olarak şöyle söyleyeyim. Nuh'un gemisinin Tevrat'ta Ararat Dağı'na, yani Ağrı Dağı'na geldiğiyle ilgili rivayet var. Ama bu şeyin, Süleyman Ateş'in Kur'an ansiklopedisi var. Orada teferruatıyla ilgili, Nuh Aleyhisselam'la ilgili bilgi var. Orada diyor ki bir alim ise zamanında Tevrat'ın nüshaları arasında Cudi ifadesini gördüğünü söylüyor. Fakat daha sonradan o Ararat'a çevrilmiş olabilir diyor. Yani bu karışık bir konu. Tefsir tarihiyle ilgili bir şey bu. Oraya girmeyeceğim. Ama Nuh Aleyhisselam neyini bileceğiz biz? Ulul Azam peygamberlerden olduğunu, kendine ait bir şeriatı olduğunu bileceğiz. Adem Aleyhisselam'la arasında 1000 yıl civarında olduğu rivayet ediliyor. Onu tırnak içinde söyleyeyim. Bugün birkaç saatimi şeye ayırdım. Yani insanlık tarihi kaç yıl? Hazreti Adem kaçtan gelmiş? İnanın çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani bunun bir kurulun toplanıp buna ciddi bir şey yapılması lazım.
15 bin yıl.
Çok farklı, inanılmaz farklı rakamlar var. İnanılmaz farklı rakamlar var. Yani gerçekten şey yaptım. Şimdi insanlığın tarihini ayrı tutup peygamberler tarihini ayrı tutan da var. Yani çok değişik tezler var. Yani bazıları insanlık tarihi ayrıdır, peygamberlik tarihi ayrıdır. Nasıl oluyor? Hazreti Adem'in ilk insan olmadığını, ilk peygamber olduğunu söylüyorlar. Hani cennetten indirildiğini. Öncekilerin insan benzeri mahlukat olduğunu ama insan olmadığını söyleyen var. Bazısı diyor ki hayır diyor, Hazreti Adem çok eski bir tarihtir diyor. Bize gelen rivayetler Tevrat kaynaklıdır. Tevrat da hakikat olmayabilir. Çünkü Tevrat 6000 yıla falan anca gidiyor. Yani ciddi bir kafa karışıklığı var. Çok önemli mi? Değil. Yani öyle olsa ne olur, böyle ne olur. Biz neyi biliyoruz? Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu, ilk peygamber olduğunu, onun soyundan da Allah-u Teala'nın tebliğ için peygamberler gönderdiğini şey yapıyoruz. Yani farklısı çok bir şey bize kazandırmayacak ki. Allah-u Teala da imtihan yapmayacak bize. Hadi insanlık tarihi kaç yıl bilemedin, hadi cehenneme. Böyle bir şey yok. Biz işte bu 84. ayette gelecek olan O vakit İbrahim Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Yani biz bu selim kalbi oluşturmak için buradayız. İmtihan edilecek emaneti, Allah-u Teala'nın insana verdiği emaneti ne derecede yerine getirdik, ne derecede halifeye uygun olduk, ne derecede Allah-u Teala'ya güzel kulluk ettik. Yani Allah-u Teala bu kıssalarla da anlatıyor. Neyi anlatıyor? Yani insanlık tarihini anlatıyor. Şunu anlatıyor. Bakın diyor, siz ilk değildiniz. Sizden evvel nice insanlar geldi. Onlara biz peygamber gönderdik. Fakat yalanladılar. Halleri de şöyle oldu. Kıssaları o gözle bakarsanız nasihat alırsınız. Öbür türlü tarih okursunuz. Bakın bugün tarih alimleri ne diyor? Tarih ders almak içindir diyor. Hikaye için değil. Allah-u Teala da bize geçmişin masalları olsun diye değil, insanlık işte böyle bir süreçten geçti. Onda olan iyi ve kötü haller sizde de olabilir. Okuyun, ders alın, kendinizi geliştirin şeklinde de bir ifade var. Bunun bu değildi ama hadi girmişken açıklayayım. Bazen hiç tahmin etmediğim yerlere giriyorum bu sohbet esnasında. Nuh kıssası inanılmaz derecede teferruatta olarak Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatılıyor. Bir kitap tavsiye edeceğim. Onu Kayhan Bey bana hediye etmişti. Çok istifade ediyorum. Konularına göre Kur'an diye bir şey var, kitap var. Allah razı olsun o kitabın yazarından. Şu an yanıma getirmedim. Bir konuyu mu merak ediyoruz? Mesela Hazreti Adem. Adem ile ilgili bütün ayetleri bir konu altında şey yapmış, toplamış. Sırasıyla okuyorsun. Mesela cennetle ilgili 200 küsür ayet var. Sırasıyla okuyorsun. Çok faydalanıyorum ondan. Nuh aleyhisselam ile ilgili. Orada sırasıyla oku. Bir bilgin olur. Şunu anlatmak istiyorum. Değişik yerlerde anlatılmış ama her surede bir kısmı anlatılmış. Neden? Her surenin bir teması var. Anlatmak istediği bir şey var. Siyak, sibakı var. Yani konunun gelişi ve gidişi var. Bu konuda Rabbim neyi özellikle anlatmak ve vurgulamak istiyorsa bu kıssanın özellikle o kısmını anlatıyor. Bir bu. İkincisi, şimdi bu Kur'an'ın ilk muhatabı kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun dönemini düşünün. Kendinizi onun halini anlamaya çalışın. Yerine koyun diyemeyeceğim. Halini anlamaya çalışın. Bir tebliğ yükümlülüğü, bir risalet yükümlülüğü var üzerinde. Ciddi bir sorumluluk bu. Allah-u Teala geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatarak aslında onu rahatlatıyor, bir de yöntem gösteriyor. Mesela ya tek Tanrı'yı, Allah'ı anlatıyor. Değil mi? Tevhidi anlatıyor. Bir sürü putlarla karşısına geliyorlar içinde olan. İşte mesela Nuh Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Onlar da putlara taparlardı diyor. Yani oradan bir bilgi ediniyor. Bir destek alıyor. Bir çıkış arıyor. Bunun gibi işte Nuh kıssasının da bu Saffat suresinde gelmesinin işte sebebi var. Neden çok teferruatla anlatmış? Mesela bu surede Cudi Dağı'na girdiği anlatılmıyor. Biz biliyoruz ki Cudi Dağı'na o geminin şey yaptığı var. Diğer kıssalarda anlatılıyor. Diğer putların isimleri mesela teferruatlı olarak anlatılmış. Burada yok. Burada vurgu ne? Cehenneme girecekler var. İstisna olarak diyor salih kullar diyor. Salih kullardan misal vermiş. Atalarının dinlerine uyuyorlardı gibi ifade vardı ya, atalarının izlerinden seve seve koşa koşa gidiyorlardı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını vererek de körü körüne bile bile dalalette olduklarını bile bile gidenlerin işte akıbeti böyle oldu diyor. Oğlunu da misal getiriyor. Burada nesil vurgusu da var. Mesela ben nesile çok takıldım burada. Yani atalarından gelen bir aktarım var. Genetik aktarım ya da düşünce aktarımı. Bunu Allah-u Teala sevmiyor ve imha ediyor. Suda boğduk diyor mesela. Bu bana çok özel geldi. Mesela devam edelim bu konu tema üzerinden. 77. ayetten başlayalım bugün inşallah. Bismillah. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ Cealna kıldık, yaptık, ettik gibi manaları var. Çok cealenin çok manası var. Cealna biz kıldık, biz yaptık. Neyi yaptık? Zürriyete hu. Hu zamiri kime gidiyor? Nuh'a gidiyor. Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. Onun zürriyetini kıldık, yaptık. El bakiyin. Bakilerde yaptık. Baki ne demek? Baki kalan. Yani Türkçe'de kullanıldığı için biz bunu rahatça anlıyoruz. Mesela işte İngiliz ilk okuduğunda bunu anlayamıyor. Neden? Tamamen. Ama bizim baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. Bütün kabir taşlarının üzerinde ne yazıyor? El-Baki'yi yazıyor. Biz buralardan tanıyoruz. Elhamdülillah atalarımız bize güzel bir dil miras bırakmışlar. Biraz değiştirmeye çalışıyorlar Kur'an'dan uzaklaştırmak ama biz elhamdülillah yine de nasipleniyoruz. Ve cealna zürriyetehu. Zürriyet ne demek?
Nesil.
Nesil, soy, sülük. Ondan gider. Şimdi önceki ayetlerde ne anlatıyordu? Yemin olsun Nuh bize niyaz etmişti. Biz ne güzel icabet edeceğiz. Biz onu ve ehlini büyük bir beladan kurtardık. Ve onun zürriyetini de baki olanlardan kıldık. Diğer kıssalarla birleştirdiğimizde ne var? Tufan haberi var. Gemi yapması emrediliyor. Vahiy üzerine yapılıyor bu. Oğulları ve ona tabi olan bazı rivayetlerde 80 kişi o gemiye biniyor ve o gemiye sadece insanlar alınmıyor. Hayvanlardan da çiftler alınıyor ve bir yeniden yaşam kurgusu oluşturuluyor. Çok teferruat var. Bu Nuh tufanının lokal mi genel mi olduğu, yani bütün dünyayı kapsayan şekilde mi? Sadece o Irak, biliyorsunuz bu Irak bölgesinde gerçekleşiyor, o Mezopotamya bölgesinde, orada mı olduğu ile ilgili çok rivayetler. Hiçbir konsensusa, yani ittifaka varılmamış bu konuda. Genel olduğunu söyleyenler işte bu zürriyetini baki kıldık demesinden ötürü buna doğru şey yapıyorlar. Lokal, bölgesel olduğunu söyleyenler ise şunu söylüyorlar. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece bütün insanlığa gönderilmiştir. Diğer peygamberler ise kavimlerine gönderilmiştir. Dolayısıyla tebliğ ulaşmayan bir kavimin helak edilmesi söz konusu değildir. O yüzden sadece bölgesel olmuştur diye iddia ediliyor. Değişik görüşler var. Eğer bu Hazreti Nuh çok çok çok çok eski devirlerde yaşamışsa, Adem'in, Hazreti Adem'in ilk torunlarındaysa, daha bu Avustralya kıtasına, Amerika kıtasına insan neslinin ulaşmadığını düşünün. İnsanlık o bölgedeyse, lokal de olsa genel gibidir değil mi? Yani hani tam tarihi bilemiyoruz. Bazıları 3000'li yıllar veriyor, bazıları 50 bin yıl öncesini veriyor. Hani bugün kitaplarında Nuh ile ilgili çok şey var, değişik bir rivayet var. O bizi çok ilgilenmiyor. Yani lokal olduğunu düşünelim, varsayalım yani. En azından o bölgede zaten insanlığın %80'i 90'ı o bölgede, zaten büyük bir kısmı orada. Tebliğ muhatabı olan da orada. Onlar imha oluyor. İmha olmasıyla beraber nesil sadece o gemide kalanlardan oluyor. Burada da değişik görüşler var. Sadece Nuh'un ailesi kaldığını gemide söylüyorlar. Bazıları Nuh'la beraber kimselerin olduğunu söylüyor. Nesil kimlerden çoğalacak? Bazıları sadece Nuh'un oğullarından çoğaldığını söylüyor. Hani geçen şey yaptık ya, Sam, Ham, Yafes olarak olduğunu söylüyor. Ama onun zürriyetini de baki olanlardan kıldık deyince, en azından bunun Nuh Aleyhisselam'dan soyun türediği söyleniyor. Ne deniyor Nuh Aleyhisselam'a? İkinci Adem deniyor. Hatta her espri yapılıyor ya, herkes soyuyla ilgili şu an soy kütüğünü araştırıyor, şey yapıyor. Bazıları diyor ki vay be, benim diyor soyumda peygamber varmış. Hatta iki taneymiş diyor. Doğru, Nuh Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam. En azından hepimizin dedelerinden peygamber var yani. Rahatlıkla havamızı atabiliriz o yüzden. Ama bu bizi kurtarır mı bilmiyoruz. Benim dedem işte müftüydü, işte dedemin şeyi şeyh olanlar bugün İslamiyet'le alakası şekilde yaşıyorlar. Pozitif destek var mıdır? Vardır. Ama Allah da cüz-i iradeyi vermiştir. Evet. Onun zürriyetlerinden baki olanlar kıldık. 78. Ve terakna aleyhi, terakna bıraktık aleyhi ona fil ahirin. Bu eksik bir cümle aslında. Şöyle, onu ahirden olanlar için, yani geriden gelenler için, yani sonraki nesiller için bıraktık. Burada nesne yok. Arapçaya göre meful yok. Yani bıraktık, ne bıraktık onu söylemiyor. Terekna bıraktık. Aleyhim ona bıraktık. Yani cümlede, bunu Arapça bilenler bilir, bu fiil cümlesi. Terekna fiil fail var. Ama meful yok. Aleyhi ona bıraktık. Ne bıraktık yok. İşte bunun bir sonraki ayetin bunun meful olduğu söyleniyor. O da ne? Selamun alel nuhin fil alemin. Alemler içinde Nuh'a selam olsun cümlesini, bazı müfessirler böyle diyor, ona bıraktık. Yani hediye olarak ondan bırakma işini sonradan gelenler için bıraktık. Yani ondan sonra gelen nesiller hep onu yad ettiler. Değil mi? İşte şöyle şeyle bir kavim vardı. Nuh aleyhisselam, ona peygamber gelmişti. Gemiye bindiler. Allah onları kurtardı ve bütün nesiller onun soyundan geldi. Bu bir nam değil mi? Evet. Yani bütün şey için. Ve kötüyle anan var mı Nuh aleyhisselam? Yok. İşte dedemiz, büyüğümüz, peygamber, bak soy onunla devam etti. Bunun terk olarak, terekna bırakılması, yani o namın bırakılması olarak yorumluyorlar bunu. Bazıları da bunun işte 79. ayetteki selamun ala nuhun fil aleminin miras olarak, yani hediye olarak bu cümle bile yeter. Neden? Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, değil mi, bu ayeti okumadılar mı? Şimdi Peygamber Efendimiz selamun ala nuhin fil alemin dediğini düşünün. Alemlerde Nuh'a selam olsun. Yani başlı başına bu bir miras. Onu okuyan bütün müminlerin, değil mi, milyarlarca Müslüman var, milyarlarca kez bu hatim ediliyor. Her birinde bu cümle sarf ediliyor ve her bir cümleden Nuh'a gidiş var burada. Yani bir Fatiha okunuyor, bir ölüye okunduğu zaman oradan nasıl nasipleniyor, değil mi? Bir de herkesin her Kur'an okuyuşunda bir ayetle, yani bir de isme özel zikrediliyor bakın. Bir gün bir sahabe efendimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor da bir haber gelmiş. Allah-u Teala senin hakkında şöyle şöyle söyledi demiş. Nasıl yani demiş, yani Allah-u Teala benim ismimi bizzat mı zikretti? Ne kadar özel bir durum. Alemlerde bir kulun ismini özel olarak zikrediyor. Bu müthiş bir şey. Nuh aleyhisselamın ismi de özel zikrediliyor. Şimdi şey ayrı, yani onu peygamber olarak seçmesi zaten kendi başına müthiş bir olay. Bir de sonraki gelenler için onun ismini sürekli olarak tekrarlanması çok müthiş bir olay. Yani insanlar bugün işte hayır yapıyorlar, isimlerini yazdırıyorlar. Neden? Yani ismi anılsın orada. Kibir olarak algılamayın, yani pozitif bir şey olarak algılayın. Her gelen Fatiha okuyor, dua okuyor, ismi yad ediliyor. Yani bu başlı başına bir nimet olduğunu düşünüyorum bunu. Terakne. Ama burada özellikle mef'ulün gelmemesi bana biraz garip geldi. Yani bıraktık, bırakılan şey yok.
Nam bıraktık.
Ama nam falan yok orada.
Burada var ya.
Ama şöyle, o eğik yazıyla yazılmış, yani parantez içiyor.
Nam geçmiyor da. Selam.
Bak, tek tek okuyorum. Terekna, biz bıraktık. Aleyhi, ona. Fil ahirin, ahirler içinde, sonradan gelenler içinde. Nam kelimesi var mı? Siz biraz Arapça biliyorsunuz. Yok. Yani bazıları anlaşılması için meallere sonradan ilave ediliyor. Ben şöyle bir değişik bir yorum geldi. Kendime geldi yani, bilmiyorum. Şimdi gen kaynaklı bir şey anlattık ya geçenlerde. Nesil neyle devam ediyor? Genlerle. Ve ahirler için biz bir şey bıraktık diyor ya onu, ona. Yani nesillerde, biz bugün genetik ilmiyle biliyoruz bunu, Nuh'un genetik yapısından bir miras var. Biz onu bıraktık diyor işte, zürriyete. Yani hepimizde Nuh Aleyhisselam'ın pozitif genlerinden var. Bunu bu şekilde yorumladık. Bilmiyorum ne de, yani öyle bir şey geldi bana, ne dersiniz bilmiyorum. İşte selamun ala Nuhun fil alemin de alemler içinde de Nuh'a selam olsun. Bunun işte geçen hafta Kurtubi'deki bir tefsirde geçen kısmını okumuştuk. Tekrar bir okuyayım. İlginç geldi. Nuh tufanında yılan ve akrep de gemiye binmek için Nuh'a geldiler. Hani her hayvandan çift alınıyor ya. Nuh aleyhisselam onlara sizi gemiye alamam. Zira siz çevreye zarar verir, insanların başına bela olursunuz dedi. Yılan ve akrep, sen bizi gemiye al, burası önemli, senin ismini yad eden, yani zikreden, özellikle söyleyen, hiç kimseye zarar vermeyeceğimize söz veriyoruz dedi. Çünkü fıtratında var. Anlaşma gereği yani bu dediler. Şunun hatırına diye bir söz var ya, onun hatırına ise tamam. Kureyş'i der ki bu nedenle yılan ve akrebin kendisine zarar vereceğinden endişe eden kimse bütün alemlerde Nuh'a selam olsun ayetini dua olarak okursa yılan ve akrep bu kimseye zarar veremez. Şimdi bu garip gelebilir birilerine, onlara cevap olarak şunu söyleyeceğim. Kur'an hak değil mi? Kur'an'da bahsedilen derdi hak. Hazreti Süleyman da hak. Hazreti Davud da hak. Biz onlara kuş dilini öğrettik diyor. Mantıkul tayır. Garip geliyor mu? Erkeksen reddet. İmanın gereği reddedemezsin. Hüt hüt kuşundan bahsediliyor. Hüt hüt kuşu. Konuşmuyor mu? Ayetlerde inkar edilemeyecek bir şekilde konuşuyor. Ordulardan bahsediliyor. Kuşlardan, cinlerden, şeytanlardan bir ordudan bahsediliyor. Yani Allah-u Teala kudret sahibi. Bunu inkar etmek doğru değil. Neden bir peygambere gidip konuşmasınlar? Yani işte bakın, bu insanların kafasında çok ciddi bir materyalist virüs var. Ya gördüğümden başkasına inanmam diyor. Ya o din değil ki. Dinin birinci şartı zaten gayba iman. O din değil ki. İmtihan olmaz ki. Gayba inanacaksın. Hatta inanmanın da ötesinde fil ahiretuhum yukinin diyor. Yakinen ahirete inanacaksın. Eğer bunlar oluşurken kafalarda şüpheler varsa insan bir derinlerine bir sorgulamalı yani. Yani anlayamamış, meseleyi anlayamamış. Gaybı anlayamamış. Ya bütün bilgilerin, bütün bu alemin içerisinde şehadet alemi ne ki ya? Hani elle tutulan, gözle görülen şeylere inanırım, diğerine inanmam diyor ya. Bütün bu alemler içerisinde şehadet nokta bile değil ya. Asıl gerçeklik bunun ötesinde zaten. Bir perde verilmiş, belirli bir aralık verilmiş, bir algı verilmiş. Burada algıladıkları da gerçek, diğerlerini kabul etmem diyor. Yani neleri ıskalıyorsun? Yani hani böyle bir imanla ilgili bir orada giriş yapmak istedi. Burada da işte akrep ve yılandan şeyle bu dualar olur. Yani mesela çok değişik şeyler var. Mesela dışarıda defi hacet yapılırken destur demek. Şimdi bu çocuklukta çok normal bir şeydi değil mi o şeyde? Şimdiki insanlar dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Ya sen şehadet alimin dışındaki alemleri reddederek bir yere varamazsın. Sen cinlerle ilgili, cinler haktır. Ne kadar ilme sahipsin? Binlerce yıllık insanlık tarihi var. Sürekli ilim üzerine gelmiş. Ya bizim daha ilmin neresindeyiz? Yani gördüğümüz, şahit olduğumuz ilmin bile daha ne kadarına vakıf olabildik? Sen görmediğin, bilmediğin bir alan hakkında atıp tutuyorsun. Yok canım, olur mu şöyle, bilmem ne. Yani ona vakıf olanlar bazı ipuçları, bazı tavsiyelerde bulunmuş. Şöyle yap, böyle yap. Ya akıllı adam ona uyar. Akıllı olduğunu zannedip de akıllı olmayan da vazgeçer. Yani işte biz bu imanı gerçekten bir şey yapmak durumundayız.
Akıntı bir suyun üzerinden geçerken destur denir.
Evet. Akıntı bir suyun üzerinden evet. Geçerken. Yani işte bunu bilenler, zamanında ilim olarak şey olanlar bazı tavsiyelerde bulunmuş. Ben akıllı olmayı tercih ediyorum. Uyanık olmayı tercih ediyorum. Hurafelerle o ayrımı da iyi yapmak durumundasın. Ortada bir yolda buluşacaksın. Evet.
Ben geçen kendi tehlike içinde oluyor. Evet. Bir nevi nasıl diyeyim?
Ya şimdi tedbir, bir de işte bilmediğimiz bir alanın malzemesi yani. İşte bunu rasyonalize edebilirsin. Bir de rasyonalize edemeyeceğin bir alan olur. Ben ondan bahsediyorum yani. Akıllı mantıkla çözemeyeceğin bir alan olur. Bununla ilgili demek istedim. Evet. Fil alemin diyor. Burası ilginç geldi bana. Neden alemler içinde demiş de insanlar içinde dememiş? İşte birincisini okuduğumuz örnek. Hayvanlar alemi. Yılanla akrep orada değil mi yani? Yani sadece insanlık alemi değil, bütün alemleri kapsayan demek ki Nuh Aleyhisselam'ın bir kapsama alanı var. Yani hayvanlarla diyalog. Şimdi hayvanları nasıl çağırmış olabilir? O kadar hayvanı nasıl çağırmış olabilir değil mi? Hayvanlar da demek ki bir iletişim yeteneği verilmiş. Hayvanlar onun Resullüğünü, peygamberliğini kabul etmişler demek ki. Onları da kapsayan bir selam var yani. Üç, diğer alemler de var. Mesela işte bu Fatiha suresinde Rabbim bunu çok vurguluyor. Elhamdülillah demek yetmiyor bakın. Elhamdülillah denirdi, ayet geçebilirdi. Allah-u Teala bizim anlamamız için hemen ilave ediyor. Rabbil alemin. Yani ufkunu aç diyor. Senin gördüğün sadece bu dar bir alan değil, algıladığın alem değil, nice alemler var. Benim kudretim o kadar büyük ki anlayamayacağın birçok alemleri kapsıyor. Ben onları yarattım. Biz bilmiyoruz bile, Allah-u Teala yaratmış. İşte alemlerde Nuh'a selam olsun derken de çok boyutlu bir ufuk açışı var. Bunun içerisine melekleri koyun, cinleri koyun, işte şeytanları koyun, hayvanları koyun, denizaltını koyun. Yani birçok bilmediğimiz alemlerde Rabbim bak havasını nasıl arttırıyor. Günümüz ifadesiyle söylüyorum. Nasıl onu onurize ediyor. İnsanlar arasında Nuh'a selam da olsun demiyor. Alemlerde Nuh'a selam olsun diyor. Çok özel geliyor bana. Bu alemlerde Nuh'a selam olsun kelimesi ilginç. Bak selamun ala var ya o. Şimdi bakın 109. ayete bakın. Yan sayfada. Selamun ala İbrahim. Benzeri. İbrahim'e selam olsun. 120. ayete bakın. Yine yan sayfada aşağılara doğru. Selamun ala Musa ve Harun. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Peygamberlere. 130'da da var tahmin ediyorum. Evet. Selamun ala İlyas. İlyas aleyhisselama selam olsun. Bak zaten bak, peygamberler deyince ne diyoruz? Aleyhisselam diyoruz. Aleyhisselam ne demek? Aleyhi esselam. Onun üzerine selam olsun demek. Ve bir de en son ayete bakın. 181'e bakın. Ve selamun alel murselin. Mürsellere yani resullere yani gönderilmişlere selam olsun. Bakın onu geleceğiz ama şimdi reklam olsun. Şunu hatırlayacak mısın son 3 ayetini? Bismillah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İşte bunlar Saffat suresinin son 3 ayeti. Bir şey okunuyor, arkasına bu söyleniyor. Ben bunu işte ezbere okuyorduk, ne hani dua gibi okunuyor, tekrarlanıyor, anlamı düşünülmüyor ama araştırdığımda ilk çok etkilenmiştim. 180'i okumayacağım, o çok teferruatlı bir konu, içinden çıkamayız. 181 çok ilginç geldi bana, selamun ala mursedin. Bakın Allah-u Teala bize 181. ayette bütün Resullere selam vermemizi istiyor. Şimdi o anı bir gözünüzle canlandırsanız da selamun alel murselin. Önünüzde 124 bin peygamberi toplu halde düşüneceksiniz. Ve hepsine görüyormuşçasına selam vereceksiniz. Bakın bundan sonra hocalar okuduktan sonra bu orayı okuduklarında anlam ne kadar değerleniyor, değişiyor sizin için. Selamun alel murselin. Böyle başınızda, gönlünüzde selam verdiğinizde onlar da selamı almaz olurlar mı? Keyif. İşte bir ayeti bilmek o anda inanılmaz bir farkındalık oluşturuyor, farklılık oluşturuyor. Peki Resullere, özelde de Peygamber Efendimiz'e selam vermenin hükmü ne? Hani farz, vacip, sünnetten ne dersiniz?
Farz bence. Ahzab, Allah ve melekleri selam.
Evet. Ahzab 56. İnne bismillah innallahi ve melaiketu yusalluna alen nebiyyi. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyh. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler, siz de salat etsenize. Bu salavat devam ediyor. Ve sellimu teslime. Sellim, elim, selam vermenin emridir. Ve sellim, teslime. Selam ver, teslimiyetle. Burada kastedilen özellikle ennebiyye. Yani sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz. Ama bu 81. ayetle beraber düşünüldüğünde selamun alel murselin dediğinde selam, selam olsun. Sen bunu okudun, anladın. Ne yapman gerekiyor? Selam vermen gerekiyor. Dolayısıyla başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün diğer nebilere, resullere selam vermek Kur'an'ın bir emri. Dolayısıyla Allah'ın bir emri. Peki bakın bu imanı nasıl kavileştiriyor biliyor musunuz? İman kaidelerinden ne var? Önce Allah'a iman, sonra meleklere iman, değil mi? Sonra peygamberlere iman. İşte bu peygamberlere iman kısmını hep biz söylüyoruz dilimizde. İşte bunları, bu gibi eylemleri, fiiliyatı yaparak da siz kavileştiriyorsunuz imanınızı. Yani Allah var. Bize onun yeryüzüne gönderdiği bizim gibi insanlardan oluşan peygamberler var. Onunla gönül bağı kurmanı istiyor Allah-u Teala. Birine sürekli selam verince, selam verince, selam verince bir şey olmaz mı? İlişkiniz kavileşmez mi? Resullerle, peygamberlerle sürekli bir iletişim halindesiniz ve giderek kuvvetlenen. Düşünsenize Hazreti İsa'yı görür gibi selam veriyorsunuz. Selamun aleyküm ya İsa. Güzelliğe bak. Musa Aleyhisselam'a o asasıyla yarmış geçmiş birebir. Hazreti Nuh'la. Vav işte gemiyi aldı, müminlere şey yaptı. Nuh Aleyhisselam'la. Aklınıza böyle gelin bütün peygamberleri. Ya Hazreti şey diyor ki, Yunus Emre diyor ki, seher vaktinde yeter bana diyor, eğlence diyor zikrullah. Ya bu da yeten bir şey, eğlence yani bu. Yani hani oyun eğlence anlamında söylemiyorum. İnsana haz veren bir şey. Bunu şey yapmak istedim, söylemek istedim.
Birbirine selam vermesi de yine aynı şey.
Tabii ki. Allah'ın esselam esmasıyla birbirlerini ikramda bulunuyorlar aslında. Şimdi esselam, Allah-u Teala'nın ismi değil mi? İşte şurada yazıyor 99 isim, onlardan birisi. Nereden biliyoruz özellikle? Akşam ve sabah namazlarından sonra Huvallahüllezi okunmuyor mu? Orada ne diyor? Esselamül müminül müheyminül azizül cebber mütekebbir geçiyor. Orada hep selam. Namazdan sonra sağa sola selam verdikten sonra ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Allahümme ente esselam. Ente sen demek. Esselam sensin. Ve minke esselam. Hani milletin birbirine verdiği selam var ya, sendendir. Minke senden demek. Tebarek de yazar Celal ve İkram. Sen ne mübareksin? Senin mübarekliğini, bereketini ilan ederiz. Ya Zel Celali ve İkram. Celal olmana rağmen ikram eden Rabbim. Selam çok kuvvetli bir esma. Bir de nerede işledik bunu? Yasin'de işledik, Yasin suresinde. Selamun gavlen mir Rabbir Rahim. Onlara Rahim Rablerinden bir selam vardır. Cennetin en büyük nimetlerindenmiş. Kabili olarak. İşte bu selamı biz müminler olarak birbirimize söylüyoruz. Allah'ın esmasını, o esma selam senin üzerine olsun diyoruz. Yani alt anlamıyla selamet, esenlik senin üzerine olsun. Yani günün rahat geçsin, silm içinde, emniyet içinde ol, barış içinde ol, esenlik içinde ol. Ama bir üstüyle Allah'ın esmasının onun üzerinde tecelli etmesini talep ediyoruz. Müthiş bir şey. Evet, şey yapalım, devam edelim. Seksen. İnne kezalike, işte biz bu şekilde nebzi cezalandırırız. Kimi? El muhsinin. Muhsinleri, iyi davrananları, ihsan üzerine davrananları ne yaparız? Cezalandırırız.
Mükafatlandırırız.
Yani onu kasıtlı söyledim. Ceza Türkçe'ye yanlış girmiş. Yani kötü anlamda. Ceza aslında iyi de olsa, kötü de olsa karşılık verme anlamındadır. Buradaki ifadesiyle de yani doğru anlamıyla mükafatlandırmak. Yani muhsinlere ceza verilir mi? Verilmez. Onların Allah cezanı versin diye bir laf var ya. Böyle şakayla karışık söyleniyor aslında. O yani Allah senin karşılığını ödüllendirerek versin anlamındadır.
Yani kötü bir şey değil yani cezanı versin demek.
Duruma göre değişiyor tabii de. Muhsin olursan iyi bir şey. Bu ayete göre söylüyorum. Muhsin olursan iyi bir şey. Muhsin ne demek? Kökü ne bunun? Arapça bilenler, kökü ne muhsin kelimesinin? Doğru, güzel söylediniz. Hasene. Hasan var ya, Hasan Hüseyin. Hasan iyi demek yani. Bu ifal babından gelmiş. İhsane. Ahsene yuhsinu ihsanen. İhsan etmek. En güzel şekilde davranmak. Bunun da ismi faili, yani onu yapan kimse de ne oluyor? Muhsin oluyor. Yani Allah muhsinleri mükafatlandırır. Bu ihsan kelimesini duymuşsunuzdur. Cibril hadisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle otururken bir şahıs geliyor. Uzak yoldan gelmiş ama uzak yoldan gelme alametlerinin üzerinde olmadığı birisi. Yabancı, hani o dönemde yabancılar bir yoldan gelir. Ama hani toz toprak bir hissi yok. Cesaretli bir şekilde Peygamber Efendimiz dizinin dibine oturuyor. Dizini dizine veriyor. Sahabe Efendimiz şaşırıyor. Bir de Hazreti Ömer olduğunu düşün orada. Yani orada sorular soruyor. Peygamber Efendimiz de cevap veriyor. Bu hadis kitaplarında Cibril hadisi diye meşhurdur. İşte imanın esasları nedir? İbadetin esasları nedir? İşte ahiretle ilgili şeylerle soruyor. Orada sorduklarından birisi de ihsan. Ya Allah'ın Resulü, ihsan nedir diyor. Ha şu da var. Bir şey söylüyor. Peygamber Efendimiz cevaplayınca doğru söyledin diyor. Şimdi Hazreti Ömer'i düşünsene. Eli ne kadar kaşınmıştır yani kılıcında. Yani kim bu hadsiz anlamında. Tabii Peygamber Efendimiz'in tavrı da önemli orada. Orada sorduklarından birisi de ihsan. İhsan nedir diyor. Allah'ın Resulü diyor ki Allah'ı görür gibi kulluk etmendir diyor. Bazı yerlerde namaz kılmandır diyor. Doğru değil. İbadet etmendir, kulluk etmendir. Yani yaşamandır. Ne ben diyorlar? Evet, ihsan Allah'ı görür gibi diyor. Sen onu görmesen de Allah seni görüyor. Sadece bunu namaza mahsus etmişler kitaplarda. Ben de öyle zannediyordum. Sonra hadisin birisi uyardı. Hadis metnine baktım da hayır. Kulluk etmek, yaşamak gayreti yani. Allah'ı görür gibi. İşte buna ihsan deniyor. Yani en güzel şekilde, en hasen şekilde yaşama modu. İhlas farklı. İhlas halis olmak, rafine yaşamak. En arı duygularla yaşamak. İhsan da en güzel yönelmeyle yönelmek. Bu daha güzel bir tarif oldu. En güzel yönelme moduyla, o modla yaşamak. İşte o muhsin olursan o şekilde, bunu yapanlardan olursan ne diyor işte? İnne kezalike, işte biz böyle muhsinleri mükafatlandırıcıyız. En büyük mükafat buna göre ne? Yani burada mükafat, ceza olan mükafat ne bu okul geçmişteki ayetlere göre? Bir, duaların kabulü. Hani nida etmiş diyor, biz icabet edeniz. İki, kurtarmak, necceyna diyor ya, biz onu kurtardık. O. İkincisi, nesil olarak doğru nesiller aktarımını sağlamak. Dörtte, diğer alemlerde isminin alınması. Selam. Demek ki muhsin olanlara bu ya da bunlar gibi mükafatlandırmalar, ikramlar veriliyor. Hangisi kötü ki bunlardan? Biri olsa bile muhteşem bir sonuç. Bir Yasin suresinde bir bu şey geldi bana. 81'i hızlı okuyacağım. 82 ile beraber devam edeceğim. İnne min ibadinel müminin, çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sümme evraknel ahirin, sonra diğerlerini suda boğduk diyor. Bu bizim bildiğimiz bir hikaye. Yani ilk defa okuyan Allah Allah bu suda boğduk ne diyebilir, ama biz Nuh kıssasını bildiğimiz için gemide olmayanlar boğuluyor. Bu Yasin şeye bakalım, Yasin 41'e bir bakalım. Ve ayetun lehum enne hamelna zurriyetehum fil fulkil meşhun ve halakna lehum min mislihi ma yerkabun ve inneşa nurkum fela sariha lehum ve lahum yunkazun. Onlar için bir ayet de onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamızdır. Kendilerine bunun gibi misli şeyler de yaratmamız da onun ayetlerindendir. Dilersek onları boğarız da onlar için imdat için yaptıkları çığlığa ve onları kurtarmaya gelen yoktur. Hatırlarsanız bunu çok da uzun zaman olmadı, Yasin suresini burada işlerken bu konuya değinmiştik. Onların zürriyetlerine dopdolu bir gemide taşımamız da Hazreti Nuh'u çağrıştırmıştı. Bakın orada da zürriyet vurgusu vardı. Onları taşımamız da demiyor bakın. Onların zürriyetlerini taşımamız da diyor. Allah-u Teala bu zürriyet olayına çok önem veriyor. Çünkü biz zahirde tek şey görüyoruz ama hakikatte onda çokluk var. Mesela bir karpuz çekirdeğinde bir tane çekirdek. Ya da ay çekirdek, eğlence olarak yediğimiz yok mu? Televizyon izlerken ne yediğimizin bile farkında olmuyoruz. Onu toprağa ektiğinde o bir taneden kaç tane çıkıyor? İşte Allah-u Teala'nın bu yaratma sırlarından bir tane görüyorsun. Ama onda kesret gizli. Kesrette vahdet, vahdette kesret gizli. İşte gözüken orada Nuh Aleyhisselam ve oğulları, ama biz oradaydık. Zürriyetlerini taşıdık diyor ya. Bakın bu eski devirlerin bunu anlaması mümkün değildi. Ama biz bugün sahip olduğumuz genetik ilmiyle ta Hazreti Nuh'taki, Hazreti Nuh taşınıyor gemide, aslında biz oradayız. Bu çok önemli bir bilgi. Daha da yukarı götürürsek biz aslında Adem'deydik. Hazreti Adem'deydik. Eles meclisini düşünün. Galübelayı. Biz Adem'in sırtından diyor zürriyetlerini çıkardık diyor. Orada herkes bir şekilde o olayı yaşadı. Sonra ne oldu? Yani o olaya bakalım. Adem tek de Hazreti Adem değil mi? Secde edildiğinde. Halbuki belinde zürriyetler varmış. Bizler varmışız orada. Bakın bir ayette ben bunu Allah nasip etmişti. Biz sizi yarattık diyor. Ve halaknakum diyor. Sonra da Adem'e secde edin emri var orada ayette. Bakın biz sizi yarattık diyor. Küm diyor. İnna halaknakum diyor. Bak tefsirlerde bu açıklamayı göremedim. Çoğul geliyor. Biz sizi yarattık. Sonra da meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Adem tek orada. Niye secde emrinden evvel küm diyor? Demek ki işte sonradan öğreniyoruz ki biz de onun ondaymışız. Yani teklikte kesret, çokluk var. Bu Rabbimin yaratma sırlarının içerisinde. Daha sonra zürriyetler işte ne oluyor? Tekrar Adem'e bindiriliyor yani. İşte bu şey. Yani Rabbim bu yaratma sistemi içerisindeki zürriyet olayını çok şey yapıyor. Çünkü şifre var. Her şeyde bir şifre diye sisteme koymuş. Bu şifreyle gerçekleşiyor. İşte bizim bir hücremizde, ya bu olağanüstü bir şey. Bir tane derinin şuradaki bir kısmı. İçindeki herhangi bir hücre. Çekirdeğine giriyorsun. Orada formül var. Ya parmağının ucunda. Orada senin göz bebeğinin şifresi de gizli. Senin saçlarının 38 yaşında hangi halde olacağı da gizli orada. Kıvırcık mı olacağı gizli. Hangi hastalıklara yatkın olup olmayacağın gizli. Belki karakterinle ilgili şifreler var orada. Ama orada parmağın kesiliyor. Vücut onu oluştururken orada göz, bebeği, burun oluşmuyor. Farkında mısınız? Aynı tek bir şifre var. Ama yine orada aynı çizgi neyse oluyor. Buran parmağın kesiliyor bilmem ne. 20 yaşındaki parmak izi de 60 yaşındaki parmak izi de aynı. Oraya göre organize oluyor yapı. Halbuki burnunun, dilinin, kulağının şifresi de var ama oradan burun, dil, kulak çıkmıyor. O çizgi neyse sana şifreden, bir senin kimliğini, kişiliğini belirten, işaret olan parmak izi yine aynı şekilde çıkıyor. Allahu Ekber yani. İşte gemideki Hazreti Nuh'un belindeki şifrelerde de bütün ondan sonraki ahirin diyor ya, ahirinin şifresi de orada yüklü. Geldi secde etme yani.
Bu 83'te İbrahim'e geçiyor hocam. Nedir bu olay?
Dur geçiyor. Nuh'u bitiremedik Nuh Aleyhisselam. Yani çok hızlı geçirirse geçiriyor da hani böyle amacımız Kur'an sohbeti. Ayetlerin çağrıştırdıklarını söylemek. Yani bu sohbetleri ilk defa internetten dinleyen biri der ki ya bu Kur'an tefsiri değil bu ya. Yani farklı bir şey. Zaten ismini o yüzden Kur'an sohbeti koyduk yani. Ayet önümüzde. Bir ayağımız ayette. Pergel gibi düşünün. Diğer ayak pergelin o daire içerisinde çıkmamak kaydıyla bir alanı tarıyoruz. Kavramlar üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Sohbet adı üzerinde. Yoksa Kur'an tefsirleri biraz soğuk böyle okuyanlar var mı bilmiyorum. Tık tık tık gidiyor ama sohbet daha sıcak değil mi? Sahabi sohbet bir sıcaklık var. Çay gibi. Sohbetlerin yanına kahve koyuyorsun, çay koyuyorsun yani. Böyle bir sıcaklık var. Peygamber Efendimiz eğitim metodu da sohbetmiş. Sohbet şeklinde anlatıyor sahabelerine yani. O yüzden hani biraz yayılıyor gibi oluyoruz ama önümüzde Kur'an ayetleri var yani. İnşallah fazla dağıtmıyoruzdur.
Derslerde de hocanın biri yarısını sohbetle geçirir.
Tabii yani
öğrencide, o... Öğrencide bir şey olur yani hocanın o şeyleri kardoyla hocalarımız.
Sohbette muhabbet gizli yani. Saf ilim sıkıcı olabiliyor. İlimle beraber sohbet muhabbetli ve almaya özgü oluyor. Biz nefsimizi de kandıracağız. Nefsini sadece böyle dayakla eğitemezsin ki. Değil mi yani o sıcaklara? Rabbim kıssaları niye anlatıyor? Yani bir muhabbeti unsurla büyük gerçekleri anlatıyor. Bak çocuklar masalı çok seviyor uyumadan evvel. Dedeciğim masal anlatsana değil mi yani? Allah! Şimdi bir de şey oldu o masalların içine olan ne bilinçaltına subliminal mesajlar gönderirsin doğru olarak. Değil mi yani doğru mesajlar hakkında? Güzel bir şey anlatırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dersin. Olumlu imaj gitti oraya zaten. Artık onun için doğru bir kavram. Allah bizi seviyor dersin bir şeyi anlatırken, Allah sevilecek bir unsur. Gavur onun nelerini negatiflerini kullanıyor. Bir çizgi filmin altında neler var yani. Böyle bir çizgi film karakterini peçete yapmışlar işte bizim mutfakta da vardı. Ya böyle dikkatle bir inceledim. Evin temizliğini yapan bir bayan resmi. Böyle karikatürize bir tipleme yapmışlar. Aman ya Rabbim affedersiniz kilolu gözüküyor. Ali ne? Şimdi ne mesaj gidiyor o çocuğun kafasına düşünsenize. Çizgi film karakteri. Allah'ın emrettiği tesettürü düşünün. Oradaki tiplemeyi düşünün. Yani bunu kasıtlı yapıyorlar. Nesli bozmak için yapıyorlar. Bak konumuz nesil. Nesli bozmak için yapıyorlar. Ona aleni deseler ki şöyle şöyle ol kimse yapmaz. Ama mesajlarla algılanıyor ve normalleşiyor artık bu. dinden çıkıyor. Çok dikkatli davranmak lazım.
Evet. Bir önceye gelelim. 80'le ve 81'le ilgili şöyle bir söyleyeceğim var. Notlara bakıyorum. Gerçekten biz iyilik edenlere böyle mükafatlandırırız derken sadece orada Nuh Aleyhisselam kastedilmiyor tabii ki ve gemiye binenler. Bize de mesaj var. Sen de muhsinlerden olursan diyor. Muhsin'in Cibril Aleyhisselam'dan ne olduğunu anlayın. En ahsen, en iyi şekilde davranıp da Allah'ı görür gibi yaşayan, hayatından çıkarmayıp da hayatın kargaşasında dalıp da boğulanlardan değil, işte bakın işaret oraya. Diyor ki Allah-u Teala, beni unutarak yaşarsanız diyor, boğulanlar gibi olursunuz diyor. Gemide de olamazsınız. Gemiyi bilenler, muhsin olanlar. Muhsin olanlar da kurtulanlar. Gemidekiler kurtuluyor sadece. Bakın binlerce kişi olduğunu düşünün. 80 kişi. Sümmetun minel evveline ve galilun minel ahirin diyor ayet. Öncekilerden çok, ahirdekilerden az. Vakıa suresinde. Hazreti Ömer bir gün birisinin dua ettiğini görmüş de, ya Rabbi beni azlardan eyle diyormuş. Çağırmış, yani sen ne diyorsun demiş. Azlardan. Sen Kur'an ayetlerini okumuyorsun diyor. Kullarımın arasında diyor Allah'a şükreden azdır. İnanan azdır, şu azdır, bu azdır. Ben diyor azlardan olmak istiyorum diyor. Boğulan mı çok, gemide kurtulan mı? Boğulan çok. Azlardan olmak mühim. İşte Vakıa suresinde o yarışçılardan bahsediyor da öne geçenlerden, mukarrebunlardan sülletun minel evveline ve galilun minel ahirin. Allah-u Teala bizi o hakiki değerli azlardan olmayı nasip etsin. O muhsinlerden, Allah'ı görür gibi ibadet edenlerden olmayı nasip etsin. O gemidekilerden olmayı nasip etsin. Diğerlerinden eylemesin inşallah. Önümüzdeki hafta Nuh Aleyhisselam'la ilgili yine çok az bir şey kaldı. Onu bahsedip dedemiz olan Peygamber Efendimiz ifadesiyle Hazreti İbrahim'le ki Halilullah'tır o sıcak hikayelerle inşallah devam ederiz. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubileh. El Fatiha.